Harry Potter ve Felsefe Taşı Bölüm 2 Yok Olan Cam. Merhabalar, Video Kahvesi İhtiyaç Odası serisine hoş geldiniz. Ben Hikmet.
Ben Servet.
Bugün Harry Potter kitabının ikinci bölümünü konuşacağız. Nasılsın Servet'ciğim? İyi misin görüşmeyeli? 24 saat önce görüştük.
İyiyim. Ya biraz kötü hissediyorum. Bölümümüzü dinledin mi? Birinci bölümü editleyip koydum. Yayınlamadık Hayır. ama dinlemedin mi? Ya hani podcast'a başlarken mükemmeliyetçiliği aşmamız lazım, beğenmesek de yayınlamamız lazım falan modundaydık ya. Aşamamışım. 4 yıldır aşamamışım. O kadar kötü oldum ki. Sanırım çok fazla beklentim vardı birinci bölümden. O yüzden böyle şu an hayal kırıklığı içerisindeyim. Sana da söylemek istemedim ama böyle birinci bölümümüzü bir türlü şey yapamıyorum.
İçine sinmedi ha?
Sinmiyor. Bir türlü sinmiyor. Ama böyle yayınlamamız lazım. Yani benim kişisel gelişimim açısından bu çok önemli. Çünkü mesela Fidro Kahvesi'nin birinci bölümünde mesela şu an dinlerken kulaklarım kanıyor. Ama ilk yapmışız yani.
Evet. Açıkçası daha önce yapmadığımız bir iş yapıyoruz. Yani bir dizinin bir bölümünü konuşmakla... Ki bir bölüm konuşmayı da çok sık yapmadık. Bir bölüm konuşmayı çok az yaptığımız bir şeydi genellikle. Sezon sezon değerlendirdik ama o dahi sonuçta 2 saatlik bazen 40 dakikalık dolu dolu bir içerik hakkında konuştuğumuz bir şey. Şimdi biz yani 20-30 sayfa bile tutmayan bir içerik hakkında konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden hani beklentilerinin karşılanmamasını ben anlıyorum. Ama alıştığımız zaman bence hani sıkıntı kalmayacak.
Ya ben birinci bölüm diye biraz stres oldum. Ama şu an açıkçası rahatım. Artık ikinci bölümdeyiz. Artık biz yapabiliriz modundayım.
Evet arkadaşlar, yok olan cam. Şimdi ilk bölümümüzde Harry'nin doğduktan sonra ailesini kaybettiğinin ertesi gecesini görmüştük. Aradan 10 sene geçiyor ve biz artık bir çocuk olarak Harry ile tanışıyoruz. Harry'nin Dursley'lerin evinde ki yaşantısı hakkında fikir sahibi olmaya başlıyoruz. Buna dair öğrendiğimiz ilk şey ilk sayfadan Harry'nin o evde yaşadığına dair herhangi bir belirtinin o evde olmaması. Dursley'lerin Harry'i saklama, Harry'i bir sır, kötü bir sır olarak görme özelliğiyle tanışıyoruz. Ve aynı zamanda Harry'nin bir merdiven altı dolabında yaşadığını öğreniyoruz. Şimdi bir Türk için, bir Türk çocuk için merdiven altı dolabı nedir diye bir soru belirmişti ilk okuduğumda benim gözümde. Zihnimde hayal edemediğim bir şeydi açıkçası. Sonra filmini izlediğimde, ha o kadar da kötü bir şey değilmiş ya demiştim sanırım.
Çünkü böyle aslında çok cozy bir yer gibi gözüküyor ya. Biraz hoşumuza gidiyor değil mi?
Evet sanki kitap okuması için çocuğuna öyle küçük bir yer yapılmış. Hani bir yere şey atarsın, minder atarsın, burası benim küçük corner'ım falan dersin ya. Öyle gibi filmde çok estetize ederek çekmişler yani hani orayı.
Ama kitapta sürekli böyle örümcekler düşüyor falan biraz... Pis bir yer olarak gösteriyor kitapta. İki şey söyleyeceğim. Bir, TikTok'ta bu aralar, şimdi Amerika'da hayvan gibi evler olduğu için onların böyle merdiven altları bazen oda gibi. Ama hani toddlerların falan, hani küçük çocukların içine girip rahatça oynayabileceği, yetişkinlerin de birazcık emekleyerek ya da işte eğilerek girebileceği büyüklükte yerler. İçeri giriyorsun, sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun falan, böyle labirent gibi de oluyor. Bu aralar çok fazla şey videoları da var ya, design videoları ya da işte... Renovasyon videoları. Orayı böyle çocuklara oyun yeri ya da çocuklara kitap okuma yeri olarak dizayn ediyorlar. Onlar aklıma geldi yani.
Dekorasyonlarda Harry Potter dekorasyonu şeklinde mi yoksa değil mi?
Ay onu hiç görmedim ama çok iyi fikir. Ama bir yandan da Harry'nin şeyini yani travmasını estetize edip satmak hoş değil.
Ama Harry'nin hayali bir ürün olduğunu düşünürsek o kadar da kötü bir şey değil.
Bir saniye, burası Harry'nin hayali bir ürün olduğunu konuşulacak podcast burası değil lütfen. Biz bunu inkar ederek başlıyoruz. Söylemek istediğim ikinci şey, bu hafta ihtiyaç odasını hayal ediyordum. Benim için ihtiyaç odası ne? Hani fiziksel olarak nasıl bir mekan diye. Şöyle bir şey canlandı gözümde. Bir kafeye gittiğinizi düşünün. Böyle introvertler için kafelere böyle küçük bir köşe olsa, kitap okuma köşesi gibi, gidip 10 dakika böyle kendine çekilip bir iki chapter Harry Potter okuyabileceğin, ona koşabileceğin, böyle bir rahatlayabileceğin, kendine kalıp rahatlayabileceğin bir yer. Hani her kafeye zorunlu olarak bir ihtiyaç odası gelse falan, bunları düşündüm.
Disability bathroom gibi. Hani
introvertler için dinlenme köşesi.
Ya şey Chicago'da hani bazı kafelerde, ikimiz de Chicago'da yaşadığımız için böyle söylüyorum sevgili dinleyenler. Chicago'da bazı kafeler böyle sanki ev gibi dizayn edilmiş oluyor. Böyle odadan odaya giriyorsun, farklı farklı odaları seçebiliyorsun nerede oturacağını. O geldi gözüme, de o canlandı. Ben de hep mesela şey yapardım, böyle çok daha kimsenin olmadığı, tercihen içinde kitap lığın bulunduğu köşeye giderdim yani. Ve hiçbir zaman için kafelerde masada oturmayı sevmedim. Hep böyle koltuk olan yerlerde, tekli koltuk, çiftli koltuk falan, onlarda oturdum ki hani sırtımın ağrıyacağını biliyorum ama orada çalışmak bana daha güzel geliyordu. Öyle bir ihtiyaç odası hayal etmeye varım, evet. Biraz yüz ölçümü küçük. İçine çok fazla kişinin sığmayacağı.
Evet. Bir de sosyal olarak kabulü olsun istiyorum. Yani mesela tuvaletim geldi deyip kalktığında insanlar garipsemiyor ya. Ya iki dakika
o şekilde de demiyoruz açıkçası onu.
Ne diyorsun?
Bir lavaboya gideyim geleyim diyorsun.
Onunla da dalga geçiyorlar. O bir statü göstergesi biliyor musun? Nasıl tuvalete gittiğini o sırada ifade ediyor olman. Lavabo deyince biraz şey alt sınıf gibi.
Alkın hadi ya. Canım. Böyle tuvalete gideceğini, diyorsun. İhtiyaç, hacet göreceğini söylemek mi üst sınıf oluyormuş?
İşte lavabo çünkü elini yıkadığın yer ya, lavaboya gitmiyorsun. Ya bilmiyorum. Böyle bir şey duymuştum. Sonra utanıp soramamıştım çünkü dalga geçiyorlardı.
İlginç. Evet, ihtiyaç odası koyduğumuzdan beri konuştuğumuz konuları fark ettin mi Servet'ciğim?
Ne var? Hepimiz gidiyoruz, hepimiz yapıyoruz, hepimizin ihtiyacı.
Evet, bölüme geri dönecek olursak Harry'nin merdiven altında yaşadığını öğreniyoruz dedik. Aynı zamanda o günün Dudley'in doğum günü olduğunu da öğreniyoruz. Dudley'in doğum günü olduğu için evde büyük bir hareketlilik var. Petunia hala Harry'e gelip Bacon'ların başında durmasını istiyor kahvaltı yapmaya. Yani ev işlerine Harry'nin yardım ettiğini de anlıyoruz. O sırada mutfağa bir giriyor ki Harry, Dudley'e 36 tane hediye alınmış mutfak masasına, hepsi yığılmış. Sana sormak istiyorum, bir doğum gününde aldığın en fazla hediye sayısı nedir?
Bir kere doğum günümde böyle bir event yapıldı hayatım boyunca. Orta 2'deydim galiba. Nasıl oldu da bizim evde arkadaşlarımı ağırladığımı ve benim doğum günüm olduğunu hatırlıyorum. Nasıl böyle bir şey oldu emin değilim yani. Hani annemi kim ikna etti falan. Hani asla yapılmayacak bir şey yani bizde ama öyle bir anım var. Orada her gelen, şimdi misafirli eve gidildiği için doğum gününe, getirdi bir şeyler. En çok orada aldım. Belki 15 kişidir max. Normalde bir doğum gününde aldığım hediye sayısı. Geçtiğimiz 7 yıldır 1 ila 2. Eşim alıyor mutlaka bir tane. Onun dışında bazen...
Allah da ondan razı olsun.
Onun dışında bazen bir tane alan oluyor. Bu yıl mesela arkadaşım Türkiye'den mesaj yollamış. Şey diyor, kur farkından dolayı yollayamıyorum ama... Seneye Türkiye'ye taşınırsan inşallah seneye görüşürüz falan demiş. Öyle. Önemli olan gerçekten mesajlar ama hani hediye konsepti dediğin gibi 1 ila 2. Hani atıyorum 10 yıl önce de hadi olsun 3-5.
Ya genelde şöyle bence. Hani sen bir kutlamak için bir parti organize etmediğin zaman hediye de gelmiyor gibi. O yüzden bu biraz bana değişik gelmişti bu sahne. Çünkü ortada partiye gelen insanlar yok ama... Herkesten bir şekilde hediye temin edilmiş. Ben hani Vernon'la Petunia'yı tanıyorsam büyük ihtimalle insanları tehdit dahi etmiş olabilirler. Yani ya da durmadan rahatsız edici bir şekilde hatırlatmışlardır. Dudley'in doğum günü
bir
yolluyorsunuz
şey
değil mi falan gibi.
Hepsini onlar almadı mı? Ben hepsini anne babası aldı zannediyorum.
Çok büyük bir kısmını bence onlar aldı. Yani bir 3-4 tane almışlardır herhalde. Ama hani diyor ya, Marjorie'nkini baktın mı, şununkini saydın mı falan gibi böyle hatırlatıyorlar.
Doğru.
Yani Dudley de ne sevimsiz. Yani bu kadar sevimsiz bir çocuğun bu kadar seveni yoktur. Bunu başka bir şeyle açıklamamız gerekiyor gibime geliyor.
Korku.
Buradan da Dudley'in karakterine dair ilk bu bölümde izlenimlerimizi ediniyoruz. Annesi ve babasının kendisini her şeyi hakkı olan bir şekilde yetiştirdiği, geçen seneden daha fazla hediye alması gerektiğine inanan ve bu gelmediği zaman annesiyle babasını cezalandıran, Harry'e zorbalık yapan, sadece Harry'e değil başkalarına da ve çok kilolu bir çocuk. Şimdi burada sormak istediğim şey, Rowling'in sevmediği karakterlerin fiziksel özelliklerini çirkin yapması ya da problemli yapması ve bunu söylerken de aslında şu anda politik doğru bir yerden baktığımızda anoreksik diyebileceğimiz Petunia Hala'yla obez diyebileceğimiz Dudley'i o fiziksel özelliklerini sanki karakterlerinin kötülüğünün ya da zayıflığının bir parçası gibi göstermesi hakkında ne düşünüyorsun?
Yani kötü bir şey. Ama söyleyeceğim bu kadar zekice bir şey yok yani. Analizim yok. Kötü yani. Böyle yazmış.
Tasvip etmiyoruz. Devam ediyoruz.
Anlıyorum ama. Şimdi şey mevzu var ya, zamanın ruhu. Hani ben bunu okuduğumda bu çok normal bir şeydi. Rowling de böyle yazdı. Hani onun adına özür dilemiyorum ama biz maalesef kilolu olmanın çok çirkin olduğu, çirkin olmanın da var olduğu ve işte güzellik ve ahlaklılığı Türkiye'de böyle çok beyaz tenli güzel bir kız görülünce onun çok ahlaklı olduğu düşünülür ya. Böyle bir dünyada yaşıyoruz yani, hani bu da böyle bir dünyada yazılmış bir kitap diyorum yani. Çok bunun neticesi olarak Rowling'in yazdığı bunun bir parçası yani, o bütün o evren diyeyim yani, böyle büyümüş insanlar olarak üzülüyorum çocukluğuma, ergenliğime bu konuda saçma sapan çok üzülmeme, vaktimin çoğunu bunlarla geçirmeme.
Evet yani düşündüğün zaman mesela biz çocukken okuduğumuz kitaplarda obezi geç, hafif balık etli, kilolu bir çocuk dahi baş karakter olarak ya da kahramanlardan bir tanesi olarak pek resmedilmemişti yani. Hani düşünüyorum, bir tek Eric Cartman South Park'ta yani o da zaten çocuklar için yazılmamış bir şey. Yani o yüzden sonra bundan 5-6 sene sonra da hani kilo alırsam çok çirkin olurum, kimse beni sevmez, kıymet vermez gibi fikirlere gark olmamız çok da garip değil açıkçası yani.
Evet, sadece burada hani normalde ben bu şeylere çok sinirleniyorum ama hani Rowling sıranı çok altında şu an benim için. O yüzden tepki veremedim yani. Hani böyle Türkiye'ye gideceğim şimdi ben 2-3 ay sonra. Ya kilo almışsın diyecekler. Gerçekten merhaba demeden görüşmüyoruz, tamam, 3 yıldır görmemiş beni. Aa kilo almışsın diyor, ya da aa diyor güzelleşmişsin diyor. Hani kilo verdiysem de. İki tepki de beni artık tetikliyor. O yüzden bazen Türkiye'ye dönmek istemiyorum, biliyor musun?
Anlıyorum, gayet normal yani. Çünkü bazı insanlar dediğin gibi iltifatı bile önceki halini yererek yapıyorlar yani. Hani saçların çok güzel olmuş diyeceğine, işte saçların böyle güzel olmuş falan gibi yani hani.
Şu an bu podcast'ın buna evrileceğini düşünmüyordum ama ben bir ara çok fena hasta oldum. Çok kilo vermek istiyordum bir ara. Böyle aşırı da kilolu bir insan değilim bu arada ama o sıradaki böyle kendimi inanılmaz kilolu görüyordum. Bu pandemiden sonra. Şey yapabilir şu an herkes. Özdeşlik kurabilir bununla. Ondan sonra hasta oldum. Bir yıl boyunca neredeyse sürdü ve inanılmaz kilo verdim. Ama yemek yiyemiyordum yani. Ve yemek yiyebilmeyi çok özlemiştim. Sonra iyileşince yemek yedim ve kiloları geri aldım. Ama çok şey değişti. Ya bu bana çok şey öğretti. Çünkü kilo verince mutlu olmadığımı anladım. Yani kilo verince olacağını düşündüğüm birçok şeyin olmadığını fark edip onun da sonu olmadığını, çok kilo vermiştim ve hala 5 kilo daha diyordum.
Ya zaten tüm kitapta, Harry Potter kitabında sanki Rowling'in Dudley'nin şişmanlığını biraz daha alegorik bir yerden hani yaklaştığını düşünüyoruz. Yani keşke şişmanlık üzerinden kurgulamasa açgözlülük mevzusunu, ama ailesinin ona hep daha fazlasını, daha fazlasını alabilirsin. Bir yatak odası yetmez, iki yatak odası da alabilirsin. İkinciyi alırken Harry'nin hakkını yesen dahi okeydir falan. Bir yandan ailesinin bu şartlamalarıyla ortaya çıkan bir doyumsuzluk karakteri peyda oluyor yani. Şey sormak istiyorum sana. Dudley'nin Harry ile ilişkisi hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu doğası gereği böyle birisi mi? Yoksa annesinin babasının ona Harry'e böyle davranması gerektiğini öğrettiğine dair kitapta neler var? Çünkü mesela benim en son 7. kitaba da gittiğimiz zaman, 7. kitaptaydı galiba, şey oluyor en başında, Harry'den özür diliyor galiba Dudley'e ya da böyle bir barışma. Tam olarak ne olduğunu da hatırlamadım.
Hatırlatayım ben.
Hatırlat aynen.
Sürekli Harry kapısının önünde böyle fincanlara falan takılıp düşüyordu. Ne oluyor ya falan diye böyle anlamıyordu, geçiyordu. Sonra fark ediyordu ki Dudley aslında onunla barışmak için ona bir barış sembolü olarak çay mı getiriyordu? Öyle bir şeyler oluyordu. Yani aslında 5. kitap
odasından çıkmıyordu değil mi? Peki o yaz evet, ondan ötürü evet.
5. kitabın başında ruh emicilerden kurtardı ya Harry onu. Ondan sonra aslında Dudley'nin bakışı değişiyor yani.
Bu Dudley mevzusunda ben mesela şey fark ettim. Bu bölümde özellikle birkaç şeyden bahsediyor. Bir, Harry oradayken annesiyle babasının hep Harry orada yokmuş gibi konuşması. İkincisi de sanki Harry tehlikeliymiş gibi de konuşuyorlar. Yani seni evde bırakırsak sen eşyaları kırarsın. Ama bir sayfa sonra da şey görüyoruz ki aslında Dudley her şeyi kırıyor. Sahip olduğu hiçbir şeye nasıl bakması gerektiğini bilmiyor yani hani. Sonra onların evde bırakırsak seni eşyaları evi mahvolmuş şekilde buluruz kabulünün hemen ardından da Dudley'nin gelirse benim doğum günümü mahvedecek, doğum günümü mahvetmesine izin verme anne demesini görüyorsun. Yani birebir böyle şartlanma yani. Annesi babasından ne duyuyorsa aynısını söylüyor çocuk. O yüzden bir yandan Dudley'e de kızamamaya da başlıyor açıkçası. Hani Harry'nin öfkesi biraz Dudley'e de yönelik ama okuyucu olarak sen birazcık Dudley'e bakışın benim çocukluğumdan bu yana değişti diyebilirim yani. Belki de 7. kitap okuduğumdan ötürüdür.
Ondan ötürü çok şey değişti. Ben mesela bu chapter okumadan önce Vernon ve Petunia'yı da seviyordum. Ya ben şu an bu evrendeki herkesi seviyorum. Yapacak bir şeyim yok yani. Dudley'i zaten seviyorum. Hani 7. kitaptaki çünkü onun şey yani bütün aslında karakter arkını okuduğumuz için o redemption Türkçesine
kendini affettirme diyebiliriz ya da
büyüme hikayesi diyeyim. Yani Dudley'in o büyüme hikayesini okuduğum için böyle şu an şeyim bunlar benim evlatlarım modundayım zaten de neyse. Vernon hiçbir zaman kendini tam olarak affettiremedi. Vernon'u böyle bir hoşlanmadığın bir komşu olarak kabul ediyorsun. Hani benim zihnimde öyle bir yerde şu an. Ama bu chapter okuyunca tabii çok kötü oldum. Çünkü bir çocuğa çok büyük zulmettiklerini. Özellikle affedilemeyecek şeylerden biri benim için yemek vermiyor. Hani onun hiçbir açıklaması yok. O yüzden ya unutmak biraz böyle affettiriyor ya insanı. Yedinci evet. Kitaba geldiğinde artık unutuyorsun. Hani Harry perspektifinden de böyle midir diye sormak istiyorum sana. Yani 7. kitapta Harry savaştan sonra Petunia Vernon ve özellikle Dudley ile ilişkisi sence nasıl oldu? Onu nasıl hayal ediyorsun? Bunu sormak istiyorum bu bölümde sana.
Yani ben ilişkileri bir tek Dudley ile ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Bunu Harry Potter podcastımızda konuşmuş muyduk emin değilim ama tekrar anmak istiyorum. Benim okuduğum fanfictionlardan bir tanesinde Dudley'nin bir çocuğu oluyor, kızı oluyor ve Lily ile aynı soydan geldikleri için de o kız büyülü bir kız oluyor.
Aa!
Ve ya! Onun büyüyle ilişkisini ya da büyü dünyasını tanıması için Dudley Harry ile iletişim kurup kızıma bunları açıklar mısın? Hogwarts şeysi geldi ona, mektubu geldi falan
bir
diyor böyle.
Şu an tüylerim diken diken oldu böyle.
Yani çok mümkün değil mi? Yani Dudley'nin ya çocuğunun ya torununun büyülü olması.
Yeni mi olmuş oluyor? Kuzeninin çocuğu evet yeğenin sayılır.
Evet.
Yani. Oha kanından Lily üzerinden çocuk olması ve Hogwarts'a gitmesi ihtimali mi var?
Evet.
Evet ve şu an gözlerim doldu.
Hani öyle gelecek olabilir. Benim soruna cevaben hani Harry ile Dudley'nin çocuğunun Hogwarts'a gitmesi üzerinden görüşebilirler. Ya da böyle yani ben çok bir ilişkileri olacağını düşünmüyorum. En fazla işte Christmas'ta birbirlerine bir kart atarlar ya da arada sırada bir 3 senede bir ailecek görüşürler falan gibi hani.
Ya Harry'nin her zaman kanından canından bir ailesi olsun. Ya kan çok da önemli değil ama ailem diyebileceği bunu kendisine yani ne bileyim o vizilere falan bakınca mesela Ginny ile evlenmesi bizim için bir teselli ya. Hani böyle legal olarak o aileye girmesi.
Tam olarak girmesi bence çocukları olmasıyla oluyor ya. Yani artık Ginny ile Harry'nin bir çocuğu olduğu zaman o aile gerçekten hani kopmayacak şekilde bağlanıyorlar gibime geliyor hani.
Ama bence bu bizimle ilgili biraz problem. Çünkü yani evlatlık konsepti biz o hep kanlı oluyor falan gibi düşünüyoruz ya. Bence bu biraz problem. Bu konu üzerine biraz düşüneceğim.
Ama şey de var bir yandan. Mesela evlatlık alınan pek çok kişinin şu anda evlatlık sistemine karşı çıktığı bir movement da var Amerika'da. Evet bizi evlat edinen kişilere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bize ev verdiler, aile verdiler. Ama hiçbir zaman için bu kişiler bizim gerçek ailemizin yerini tutmazlar. Onun yerini tutturmaya çalışılması bir violence şeklidir falan gibi. Böyle bir biz şey gibi düşünüyoruz şu anda modern bakış sanki senin doğurup doğurmaman hiç fark etmez. Doğurmadığın, evlat edindiğin kişi de senin %100 çocuğundur. Diğeriyle aynı şekilde iletişim kurmalısın falan gibi bir şey var ya. Aslında o diğer çocukların psikolojisi açısından da hırpalayıcı bir şey olabileceğini soru işareti koyabilerek bunu şey yapmamız lazım bence.
Ama mesela süt annelik konseptinde ben bunu çok fazla düşünüyorum. Çünkü süt kardeş olunca helal oluyorsun ya birbirine. Bu çok güçlü bir şey. Yani sihirli bir şey aslında. Bir anda haram olan biri legal olarak helal oluyor. Kardeşin olmuş oluyor. Bu beni her zaman çok etkileyen bir şey yani. Hani çok genetik kanla ilgili bir şey değil. Sütle ilgili bir şey.
Doğru. Evet. Bu şey konusuna geri dönecek olursak Harry hem bir yandan Dudley'den bahsetmişken Harry'nin yaşadığı zorbalıkla mücadelesini de konuşalım. Benim çocuk olarak çok hala da çok böyle ilham verici bulduğum şeylerden bir tanesi bu bölümde Harry'nin bununla mizah kullanarak yüzleşmesi mevzusu. Bir yandan tabii ki rahatsız oluyor Dudley'nin onu peşinden koşup dövmeye çalışmasından vesaire falan engellemeye çalışıyor bunu. Ama bir yandan da çok da korkmuyor gibi. Bir yandan Petunia ile Vernon'ın ona olan muamelesinden mutsuz. Ve bu mutsuzluğunu da hani çok tatlı bir şekilde çocukken keşke uzak bir akrabam gelip beni alsa diye hep beni kurtarsa diye hep bekledim ama olmadı diye anlatması. Çok okuması zor bir bölüm değil miydi ya?
Evet, o sondan birinci paragrafı okumanı isteyeceğim ben de senden. O daha demin dediğin şeyden bahsetti. Ama bir yandan şöyle de bir şey var. Onu okuyunca çok mutlu oldum. Bu Dudley'den kaçarken çok hızlıydı diyor. Orada yani Harry'nin iyi bir Quidditch oyuncusu olmasına hazırlayan şartlardan biri falan gibi okudum onu. Ve Rowling'in bunu yapması çok hoşuma gitti yani o sırada.
Hem babasından ötürü bir genetik bir şeysi var, hem de yatkınlığı var, hem de yaşam şartları onu şey yapmış gerçekten.
De mesela Rowling şimdi Hogwarts'ı yazacak ya bize. O yüzden Harry'nin önceden gittiği okulla ilgili bize hiçbir şey vermek istemiyor. O yüzden hani herkes Dudley'den korkardı ve Harry ile kimse konuşmazdı diyor. Benim okuduğum fanfictionlardan bir tanesinde şimdi Hermione de benzer bir şey yaşıyor. Ve aslında Harry ve Hermione'nin arasındaki o arkadaşlıktaki ortak noktalardan bir tanesi de Hogwarts'tan önceki okul tecrübelerini birbirlerine anlatıyorlar. Oradan aslında yakınlaşıyorlar. Onu düşünmek de hoşuma gidiyor.
Bir de kitapta bahsettiği işte Harry artık Dudley'den farklı bir okula gidecek. O okula gidecek olmak onu heyecanlandırıyor. Hani daha rahat olacağını ümit ediyor. Tam o esnada da Petunia halanın ona üniforma yaratmak için yaptığı berbat şeyler. Ve buradan da şeye gelebiliriz. Bölümün en komik cümlelerine gelebiliriz. Benim için iki opsiyon var. Sen not aldın mı bilmiyorum.
Aldım. Bir tane. Ben bir tane cümleyi seçtim. Ama İngilizcesini seçtim. Türkçesine bakayım mı o sırada?
Bak.
Tamam, sen kendinden bahsetmeye başladın.
Kesin aynı çıkacak ama.
Zannetmiyorum, şu an zannetmiyorum. Ben çok kişisel sebeplerden dolayı onu seçtim.
Okay. Salon, Mr. Dursley'in baykışlar üzerine o kara haberleri izlediği gece nasılsa şimdi de öyle sayılırdı. Aradan ne kadar zaman geçtiğini sadece şöminenin rafındaki fotoğraflar belirtiyordu. 10 yıl önce değişik renklerde tosta parlak şapkalar giymiş kocaman pembe bir deniz topunu gösteren sürüyle fotoğraf vardı orada. Ama Dursley artık bebek değildi. Dursley'in pembe deniz topu olması olayını ne zaman okusam hep gülüyorum.
Şu an İngilizcesini arıyorum. İngilizce'de başka bir şeydi. Aa yo, doğru söylüyorsun. Beach ball diyor. Çünkü çok fazla yerde domuza da benzetiyor. Sonra Hagrid gelip domuz kuyruğu yapıyor ya. Oralardan aklıma gelmişti de. Yok, ben bunu şey yapmadım. Ben Figgs'le, Mrs. Figgs'le ilgili bir cümle seçtim.
İyi, farklı olmasa sevindim. Bir de ben bir liste yaptım. Harry'nin Dudley'i benzettiği hayvanlar listesi diye. Tüm hayvanat bahçesi var orada. Domuz en başta tabii. Sonra gorillaya benzetmiş, balinaya benzetmiş. Evet, senin cümlen nedir?
Bir saniye arıyorum. Dudley'nin her doğum gününde annesiyle babası onunla bir arkadaşını gezmeye götürürlerdi. Luna Park'a, hamburgerciye veya da sinemaya. Her yılda iki sokak ötede oturan o deli koca...
Şu an ilk defa Türkçesinden okuduğum için gülüyorum. O deli koca karıyla yazmışlar. Hiç sakınmamış yani.
Hiç sakınmamış. Her yılda iki sokak ötede oturan o deli koca karıyla Mrs. Figgs'le kalırdı Harry. Nefret ederdi oradan. Bütün ev lahana kokardı. Mrs. Figg de gelmiş geçmiş ne kadar kedisi varsa hepsinin fotoğrafını gösterirdi. Ya bu benim, biliyor musun? Ne zaman bir sosyal ortama girsem böyle kedilerimi görmek ister misin?
Ama istemiyorlar sana. Bunu yüzüne çarpmak istemezdim ama ne benim bebeğimin fotoğrafını görmek istiyorlar, ne senin kedinin fotoğrafını görmek istiyorlar, ne de 25 saniyelik bir yemek yeme videosunun sonunda tek bir hareketin komik olduğunu bizim düşünmemize rağmen onlar o 25 saniyenin tamamını izlemek istiyorlar. Mrs. Fix hakkında ve bu deli koca karı, kedilik deli koca karı şeysi hakkında bir yazı okudum. Şu an çok popüler kültürde işte kedi kadın, kedili kadın olarak geçen şeyin cadılarla alakalı olduğunu biliyor muydun?
Şu an şaşırmıyorum çünkü Sabrina aklıma geliyor.
Yani eskiden Roma Katolik Kilisesi, daha da öncesinde hani Hristiyanlık öncesindeki pagan dinlerde kedi çok kadınlığı temsil eden bir şeymiş. Ve pek çok kedi şeklinde tanrıçalar varmış işte farklı farklı mitolojilerde. Bunlar da Hristiyanlığı yaymak istediklerini ve diğer dinleri ortadan kaldırmak istediklerinde kediyi bir şeytanın şeyi olarak kodluyorlar ve tamamen ona dair her şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Salem Witch Trial'larda, Salem'deki cadı avlarında ve Avrupa'daki cadı avlarında da hep cadı olduğu söylenen kadınların işte bunun kan içen çok kötü bir kedisi vardı falan diye şeyler rivayetler dolanıyormuş ve sonrasında 17. yüzyılda daha 17. yüzyılda bu cadı avlarının kötü bir şey olduğu, İşte çok kötü bir şeydi, gerçekten çok büyük bir yanlış yapıldı falan gibi bir dönüş oluyormuş. Ve 17. yüzyılda kedi sahibi kadınlar artık korku unsurundan ziyade acıma ve şey unsuruna dönüyor. Birazcık da dalga geçme.
Ya çok ilginç.
Evet, çok eski bir resim gördüm. Orada işte kedi kadınla dalga geçiyorlar yani.
Şöyle bir durum var. Şu anki popüler kültürü veya Harry Potter'ı düşününce bir kedisi olan okey. Bir veya iki kedisi olan okey. Ama çok daha fazlaysa mesela ofisteki Angela ya da Harry Potter'daki Umbridge. Çok kedisi varsa yani affedilebilir bir şey değil.
Evet, çok büyük bir hata. Ama mesela şeymiş bir yandan da, özellikle milenyum kuşağında kadınlardan çok erkeklerin kedi sahibi olduğunu biliyor muydun?
Şu an mı?
Evet.
Aa, nasıl?
Öyleymiş yani, okuduğum yazının argümanı o. Çok da yüksek rakamlar verdi, o yüzden biraz şaşırdım. Bir bakmam lazım ama erkeklerin %48'i, kadınların da %35'i milenyum kuşağında kedi sahibiymiş.
Bu nerede? Michigan'da mı yapılmış bu şey araştırma?
Herhalde Amerika'dır, genel Amerika'dır.
Türkiye'de herkesin kedisi var. Sokak kedileri bizim.
Kalpçik. Bak mesela Umbridge unutmuşum. Bir yandan Mrs. Fix acıma unsuru, yalnız şey. Umbridge de hani tehlikeli, daha ziyade o eski cadı şeylerini şey yapıyor.
Ama peki Dumbledore de... hakkında ne düşünüyorsun? Yani Dumbledore'un Mrs. Fix'e emanet etmesini bu çocuğu.
Dumbledore'a akıl sıra ermiyor zaten. Yani Hagrid'e emanet ediyor, Mrs. Fix'e emanet ediyor.
Bence Dumbledore kendi koruyor. Kimse hiçbir şeye emanet etmiyor. Onunla ilgili olabilir.
Ya bence şey de olabilir. Mesela Mrs. Fix yerine büyü dünyasında daha çok statüsü olan, sözü dinlenen falan birilerine emanet etse Harry'nin orada olduğunun bilgisi yayılır belki de. Ama şimdi Mrs. Fix, aa evet o çok ünlü Harry Potter bizim orada yaşıyor, ben ona bakıyorum arada sırada dese kim ciddiye alır gibi bir durum da olabilir. Evet, bölümün sonuna doğru işte hayvanat bahçesine gitmeleri, hayvanat bahçesinde Harry'nin boğayla konuşması, boğayla konuştuğunu dahi fark etmemesi, çatal dil konuştuğuna dair bize ön bir gönderme yapmaları. Vallahi çok da konuşacak bir şey yok herhalde buna dair, var mı? Söylemek istediğim
bir
şey var mı?
Ben çok önemli bir şey fark ettim burada. Sende Türkçesi var mı şu an önünde?
Var. Aha.
This is boring diyor Dudley. Ondan sonraki paragrafın son cümlesi.
Harry cam kafese yanaşıp uzun uzun baktı yılana. Yılan da sıkıntıdan ölmüşse hiç şaşırmazdı doğrusu. Gün boyunca parmaklarıyla camı tıklatarak kendisini tedirgin eden ahmak insanlardan başka kimsesi yoktu ki. Bir dolabı yatak odası olarak kullanmaktan beterdi bu. Orada tek ziyaretçi seni uyandırmak için kapıyı yumruklayan Petunia teyzeydi gerçi. Ama hiç olmazsa evin içinde dolaşabilirdin.
Burası beni çok etkiledi şu açıdan. Yani normalde biz bölümü okurken Harry'e üzülüyoruz değil mi? İçinde büyüdüğü şartlara. Harry sonra hayvanat bahçesine gidip boğa yılanına bakıp ona üzülüyor. Ona merhamet ediyor. Ben diyor şanslıyım. Ben evin merdiven altı dolabının dışını gezebiliyorum. Ama boğa yılanı gezemiyor. Ve o merhamet sayesinde.
Ne Müslüman aslında. Çocuk be. O merhamet sayesinde diyordun.
Ya olaylar o şekilde gelişmeye devam ediyor. Yani çatal dili mevzusu, camın yok olması. Bir de şeyde Burma'dan. Burada Brezilya'dan yılan. Ya filmde niye bunu değiştirmişler sence? Hatta thanks amigo deyip gidiyor yani.
Valla Burma'yı kimse bilmiyor gibi bir ön kabulleri olabilir yani.
Tam tersi. Yani filmde Burma yapmışlar. Daha İlginç. Egzotik gözüksün falan gibi bir şey mi acaba?
Valla hiç bilmiyorum. Zaten bana sorsan bu filmlerin yönetmenleri ne düşünüyorlardı? Herhalde madde kullanıyorlardı derim yani. Başka açıklayamam. Kafaları iyiydi.
Evet, bölümün son paragrafında, sondan bir önceki paragrafında bir şeyler anlatıyor. Benim kafamı çok kurcaladı, sana onu sormak istiyorum. Şu şeyden bahsediyor. Bazen diyor hani Harry birilerinin Bu senin daha demin bahsettiğin şey var ya, keşke bilmediğim bir akrabam gelse de beni kurtarsa gibi böyle hayaller kurardı. Ama diyor bazen de sanki sokaktaki yabancılar beni tanıyormuş gibi yaparlardı diyor. Çok garip yabancılardı bunlar. Bir keresinde Petunia teyze ve Dudley ile alışverişteyken mor silindir şapkalı ufak tefek bir adam selam vermişti ona. Bu şey olabilir. Dedalus Diggle olabilir diye düşünüyorum, mor silindir şapka. Petunia teyze adamı tanıyıp tanımadığını sormuştu öfkeyle. Sonra da hiçbir şey almadan onları dükkandan çıkarmıştı. Bir keresinde de tepeden tırnağa yeşiller içinde uçuk bir ihtiyar kadının teki otobüste neşeyle el sallamıştı. Ya çok tatlı değil mi bu şu anları düşünmek? Geçen gün sokakta upuzun mor palto giymiş, saçsız bir adam elini sıkmış. Ha, Dedalus bu. Elini sıkmış, sonra da tek söz söylemeden uzaklaşmıştı. Bütün bu insanlardaki en garip özellik, Harry onlara daha yakından bakmak istediği an hemen yok olmalarıydı. Ben bunu anlamadım, bu son cümleyi anlamadım. Dumbledore'un evet. Bir büyüsü söz konusu olabilir mi burada?
Evet, değişik bir şey. Yani belki şey de olabilir, hani apparition yapıyorlar ya, ama neden hemen o an apparate etsinler ki yani, değil mi?
Şöyle bir şey olabilir mi? Şu an aklıma geldi. Çünkü dünden beri bunu çözmeye çalışıyorum. Ne olabilir diye.
Reddit'te vardır cevabı kesin. Reddit'e baksan.
Evet ya, keşke Google'lasaydım. Bir sonraki bölümde araştırıp gelirim. Ama şu anki teorimi söyleyeceğim.
Ben bakacağım sen teorini söyledikten sonra.
Tamam. Harry birisiyle konuşurken böyle bir şey olduğunda belki Petunia ona yaklaşıyordur. Ona yaklaşınca belki o Harry'nin, Lily'nin sihrini extend etmişti ya, genişletmişti ya Dumbledore. Belki Petunia'yla dolaşırken de uzaklaşan bir şeydir ve Dumbledore'un yaptığı bir şeydir. Yani hani Petunia Harry'e yaklaştığı anda belki de o yabancıların Harry'e erişimi kesiliyordur. Böylece hani Dumbledore onun korunarak büyümesini istiyordu ya yıllar içerisinde. Hani bu sağlanmış oluyordur gibi bir şey uydurmuş.
Ama sonra bu hep devam eden bir şey mi sence? Yani Harry okula başladıktan sonra da Petunia ile gezmeye çıksa yine benzer bir şeyler olur muydu? Ron böyle uçarak onun yanına uzaklaşır mıydı mesela?
Petunia ile hiç gezmeye çıkmadığı için bilemeyeceğiz.
Ya bana şey olabilir gibi geliyor. Mesela Harry ile konuşmak için yanına geliyorlar. Sonra Petunia gelince, aa biz Harry Potter'ı tanıyoruz çünkü Harry Potter ünlü birisi Voldemort'u öldürdü gibi bir açıklama yapmamak adına, hani Petunia nereden tanıyorsun diye onlara sormasınlar, niye bu çocuğa şey yapıyorsun diye sormasınlar diye uzaklaşmış da olabilirler yani.
Peki büyücüler niye böyle sorumluluk sahibi olsun ki?
Çünkü Muggle'ları şey olarak, böcek olarak gördükleri için Harry ile konuşurum ama Petunia ile konuşmam olabilir yani. Petunia'ya olabilir. Ne açıklayacağım şimdi falan gibi bir şey olabilir.
Bakacaksın Reddit'ten.
Bakayım. Şimdi mesela Reddit'e baktım. İnsanlar Rowling'in apparition'ı ne zaman icat etti ya da apparition'ın kuralları ne zaman icat etmiş olabileceğini dair konuşurlarken bu cümleyi çok kullanıyorlar referans olarak ve hani şey diyorlar, sonradan bildiğimiz haliyle apparition hani böyle bir crack diye böyle büyük bir ses çıkararak olan bir şey ya, bunu muggle'ların arasında yapmamaya çalışıyorlar genellikle diyorlar. O yüzden ya henüz tam olarak netleştirmemişti operation'ın kurallarını orada bunu yazarken, ya da orada ondan bahsetmiyordu falan gibi bir şey var. Sanırım bu evrenin genel geçer kaidelerinin netleştirilip tam olarak oturtulduğu şey ilk iki kitaptan sonraymış. O ilk iki kitapta mesela şeyden de bahsediyorlar, ileride bahsedeceğiz ya, Dumbledore'un büyü bakanlığına gidişi birinci kitabın sonunda bir süpürgenin üzerinde gittiği için bayağı zaman geçiyor geri gelmesi, Quirrell ortalığı karıştırdığında. Hani onu da şey olarak kullanıyorlar. Operation'ı henüz yok muydu? Neden operate etmedi? Süpürgeyle gitti falan gibi.
Operation'ın Türkçesini bilmiyorum ama 3 tane gidiş yolu var Harry Potter evreninde. Bir, operate etmek, ışınlanmak diye çevirebiliriz. Bu 17 yaşından sonra yapmayı öğrendikleri şey. Splinch falan ediyorlar, onu da Türkçesine bakacağız. Işınlanırken büyü aslında kendi kabiliyetinle olan bir şey olduğu için şey yapabiliyorsun, atıyorum kolunu geride bırakma ihtimalin oluyor. İyice odaklanman gerekiyor. İkincisi, şömineden yolculuk. Onda da doğru söylemen gerekiyor gideceğin yeri. Bu ikinci kitaptaydı değil mi? Nocturne Alley'e gidiyor yanlışlıkla.
Evet.
Diagon'a gideceğine. Aynen. Üçüncü yolda Portkey dedikleri şey. Hı-hı. Onu da Türkçesini bilmiyorum. Bir şey anahtarı. Mesela uluslararası yolculukta genellikle Portkey'i kullanıyorlar. Şömineyle gidebilmek için genelde o iki şöminenin bağlantılı olması gerekiyor. Bu yüzden bence dediğin mantıklı, ikinci kitaptan sonra kuralların icat edilmesi lazım. Çünkü Nocturne Alley ile Barrow arasındaki bağlantıyı yok ki yani. Diagon Alley'i yanlış söyledi diye bağlantısız bir yere gitmesi çok saçma.
Doğru. Belki şey olabilir, pek çok public area'ya, hani mesela ben evimi bağlamak istiyorum şeye. Hani tek tek her şeyi seçmem de bana bir paket olarak sunarlar yani pek çok kamusal alana. Bağlayalım mı ablam falan gibi bir şey olmuş olabilir.
İnternet şey, telsiz paketi falan yapıyorlar. Evet, Portkey'de bu şey, Quidditch maçını izlemeye gittiklerinde dördüncü kitabın başında kullandıkları şey.
Aa, halı da var. Halı da var. Orta Doğulu büyücüler çok seviyorlarmış. Hani halı üstünde seyahat etmeye ailecek.
Yani şey olarak, fiziksel olarak çok fazla şey var. Süpürge de var. Ondan sonra şey de var. Sirius'un motosikleti de var. Rüyasında görmesi peki uçan motosikleti.
Ne diyelim yavrum, o hatırlamaya çalışıyor. Büyü dünyasıyla bağlantısının kesilmemesi için bilinçaltında çok uğraşıyor yani. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Keyifli geçti açıkçası. Bir sonraki bölümde Harry'nin Hogwarts mektubu eline geçecek. Biz de yıllarca Hogwarts mektubu beklemiş insanlar olarak heyecanlıyız.
Hala bekliyoruz. Aa, pardon, şeyi unuttuk. Birinci chapter'la karşılaştıracaksak hangisini üst tarafa koyarsın? Bence bir her türlü alır bunu.
Evet.
Bunu çok konuşmaya gerek yok.
Bu biraz bağlantı bölümü gibiydi sanki, değil
evet.
mi?
Evet. 3-1 alabilir gibi geliyor bana mesela.
3-1 alabilir ya da 4-1 alabilir. 3'te hala 4'de tam gelmedi çünkü.
Ha,
yani
evet.
Kapıyı çalıyor, bırakıyor orada.
Neyse, okuyunca göreceğiz. Lütfen siz de teorilerinizi bize Instagram hesabımızdan, Fidra Kahvesi hesabından yollamayı unutmayın.
Eğer bölümümüzden memnun kaldıysanız hem Fidro Kahvesi podcast'i hem de ayrıca kanal olarak açtığımız İhtiyaç Odası'nı takibe alıp yıldızlarsanız, yorum bırakırsanız çok seviniriz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.